yurtta kalıcıyız.
Merhaba, hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Biz Burada Kalıcıyız TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda başladı. Yapımcımız Nurettin Turan, yapım yardımcımız Birgül Taşçı, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve ben İpek Önder bu hafta da karşınızdayız. Türkiye'de saatler 15'i gösterene kadar birlikteliğimiz devam edecek. Bu süre boyunca bizlere görüş ve sorularınızı iletebilirsiniz. Telefon numaralarımız şöyle: +90 312 463 34 19 ve +463 34 21. Belge geçer numaramız +90 312 463 32 84. Blog adresimiz bizburada.blogspot.com. Değerli dinleyicilerimiz, ilk bölümde Hollanda'nın sözde soykırım kararını ve Türkiye ile ilişkilerin geleceğini konuşacağız konuklarımızla birlikte. İkinci bölümde de Avrupa Birliği Komisyonu'nun Türkiye ilerleme raporundan söz edeceğiz. Konuklarımız bizlerle birlikteler. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Can Ünver, hoş geldiniz Sayın Hocam.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Sezgin Mercan da bizlerle. Sayın Mercan, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Efendim, bu iki önemli konuyu konuşacağız sizlerle ama önce 23 Nisan 1920'nin çağrışımlarını konuşalım istiyoruz. Dün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladık. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 98. yıl dönümünü coşkuyla yurt genelinde kutladık. Bu özel günün, 23 Nisan 1920'nin sizdeki çağrışımlarını öğrenmek isteriz.
Tabii. Halk iradesinin, halk egemenliğinin, tabii daha devletimiz, cumhuriyetimiz kurulmadan önce ne kadar buna önem verildiğinin bir göstergesi her şeyden önce. 23 Nisan 1920'de daha Kurtuluş Savaşı'nın başında Atatürk'ün ve arkadaşlarının mutlaka halk egemenliği ve halktan aldıkları güçle bu Kurtuluş Savaşı'nı yürütme iradesinin tezahürüdür. Bu çok önemli bir şey. Yani dünyanın o tarihlerde birçok ülkesinde, yani ya da şöyle söyleyeyim, çok az ülkesinde demokrasi aslında işte kabul gören bir değer iken, birçok ülkede değil, kesinlikle değil, yani ağırlıklı olarak değil, Mustafa Kemal Atatürk'ün ve arkadaşlarının başlattıkları büyük mücadele, kurtuluş mücadelesinin halkla birlikte başarıya ulaşabileceğine olan inançları aslında üzerinde en çok durulması gereken konudur. Ve gerçekten de 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde işte 1. grupla 2. grup arasında anlaşmazlıklar olmuştur. Muhalefet olmuştur. Bazı konularda hatta sert tartışmalar olmuştur ama bu sinerji yaratan bir meclis çalışmasıydı. Yani oradan aldığı güçle Kurtuluş Savaşı'nı büyük bir başarıyla bitirdi Türk milleti, yani kazandı. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi, işte aynı zamanda da biliyorsunuz Gazi Meclis diyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi böyle büyük bir aslında onurun sahibidir. Sonraki yıllarda Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan bayramını çocuklara vermesi de ayrı bir onlara emanet etmesi. Daha doğrusu geleceği çocuklara, gençlere emanet etmesi demektir ki bu da uzak görüşlüğün ve işte liderliğin aslında
vasıflarından biri.
Çok önemli bir tezahürüdür, yine aynı şekilde değerlendiriyorum. Dolayısıyla 23 Nisanlar hepimizin hem çocuktan beri, çocukluğumuzdan beri çok onur duyduğumuz, gerçekten neşeyle karşıladığımız günlerdir. Ve şöyle, şimdi biraz evvel dediniz ya, 98 sene oldu. Yani demek ki 100. yaşını doldurmaya da daha az bir zaman kalmış. 2 sene sonra 100 yaşında olacak 23 Nisan. Ve inanıyorum ki bundan sonraki yıllarda da, 100. yılında da, 110. yılında da, 103'te, ila nihaye sonsuza kadar aynı coşku ve heyecanla milletimizce kutlanacaktır. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi millet iradesinin meclisidir. Millet iradesinin olmadığı bir devletin sağlıklı olması mümkün değildir. Sağlıklı yürüyebilmesi ve yaşatılması mümkün değildir. Hani beka sorunu var deniyor bazen ya. İşte o beka sorununu aşacak yegane araç demokrasidir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi de demokrasinin bir aracıdır. Dolayısıyla bu coşkuyu önümüzdeki 10 yıllarda da milletçe yaşamaya devam edeceğiz diye düşünüyorum.
Evet. Sezgin Hocam, sizin eklemek istedikleriniz neler?
Evet, ben de öncelikle kutlamak istiyorum. Yeni bir yıl dönemi, bir asırlık büyük bir meclisten bahsediyoruz. Tarihi hakikaten köklü. Temeline baktığımız zaman son derece büyük deneyimler var. Olumlu, olumsuz hepsini barındırıyor. Ama hocamın da dediği gibi daha hani Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan önce meclis yapılanmasına gidilmiş ve bir temsil sağlanmaya çalışılmış. Bu çok önemli. O dönemde biliyorsunuz artık bir hesaplaşma var. İşte monarşiler yıkılıyor, imparatorluklar yıkılıyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan çıkılmış. Bizde de Osmanlı'nın son döneminde yine bir meclis yapılanması oluşmuş. Fakat bunun tabii yani kötü bir döneme denk geldiği tablo var karşımızda. Hani zayıf olduğu bir dönem. Sonrasında aslında o yapı devam ettirilmeye çalışılmış. Farklı koşullar içerisinde milli mücadelenin bel kemiğini oluşturmuş. Ülkelerin biliyorsunuz temel kurum işte kuruluşları vardır. Dışişleri Bakanlığı gibi, işte istihbarat teşkilatları gibi, ama hepsinin de ötesinde aslında meclisleri gelir, parlamentoları gelir. Türkiye Büyük Millet Meclisi de bu anlamda önemli. Ben böyle işte özel günlerde, işte Cumhuriyet Bayramı olsun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı, 19 Mayıslar olsun, belli temel böyle kaynaklarla biraz zaman geçiririm işte okumalarda. Genelde de nutukla başlarım, oradan hareketle gider. İlk işte meclisle alakalı açılış talimatını verdiğinde Atatürk ne kadar bir seferberlik hali yaratmaya çalıştığını da hissettiriyor bize. İşte toplumun her kesiminin aslında katılmaya çalışıldığı bir tablo var bir yandan. Tüm hassasiyetleri gözetir şekilde, hem temsili yansıtır hem de tüm hassasiyetleri gözetir şekilde bir dinamik oluşturuyor. Ve tüm hani arkadaşlar da aslında buna uyum sağlıyor. Herkes katılıyor muhalefetiyle, işte temsilcileriyle ve sonuca varıyor. Büyük bir sonuç ve son derece hukuki ve meşru bir zemin oluşmuş oluyor temsil üzerinden giden. Ve sonra da işte 1923 tabii Cumhuriyet'in ilanıyla beraber taçlanmış oluyor süreç. Çok önemli bir sonuç ve işte bir asırı devirirken her ne kadar bir sürü tartışma olsa da günümüz koşullarında, işte o dönemde de vardı. Sonuçta bu parlamento zeminde olması gereken bir yandan tartışmalar. Önemli olan yine onun içinden aslında sorunlara çözüm çıkarabilmek. Bu vesileyle sonsuz tabii ömürler dilemek gerekiyor.
Evet. Evet, milli birlik ve beraberlik için de nice 23 Nisanlar görmek dileğiyle diyelim. Ve şimdi de bugün 24 Nisan, Ermeni diasporasının önem verdiği bir tarih. Hollanda Temsilciler Meclisi 22 Şubat 2018 tarihinde sözde Ermeni soykırımına ilişkin iki yasa tasarısı kabul etmişti. Biri sözde Ermeni soykırımını tanırken, diğeri Erivan'daki 24 Nisan sözde soykırım anma töreninde Hollanda'nın bir hükümet üyesi tarafından temsil edilmesini öngörüyordu. Hollanda hükümeti Temsilciler Meclisi'nin 24 Nisan anma törenlerine bir temsilci gönderme talebini kabul etmişti. Hollanda'nın maliyeden sorumlu devlet bakanı Menno Sinel'in bugün Ermeni soykırımının 103. yıl dönümünü anma etkinliklerine katılmak üzere Ermenistan'ı ziyaret etmesi bekleniyor. Hollanda'da gelişmeler böyle. Sayın Hocam, sizin yorumlarınızla başlayalım. Ermeni diasporasının tutumunu, yabancı bir parlamentonun almış olduğu bu kararı nasıl yorumlarsınız?
Vallahi şimdi aslına bakarsanız 100. yılında, yani bu soykırım iddialarının yani 24 Nisan 2015 tarihinden sonra aslında hani tabiri caizse biraz böyle tavsamaya başladığını görmüştük. Bunun birkaç sebebi de var. Bir kere tabii geçmişte olan, olduğu farz edilen, varsayılan, işte iddia edilen bir olayın yavaş yavaş belleklerden uzaklaşmaya başlaması beklenen bir şeydir. Yani bu böyle olur esasında. Ama bunu tabii devamlı taze tutmaya çalışıyorlar. Çünkü bununla yaşıyorlar. Yani belki Ermenistan'da yaşayan Ermeniler, tabii onlar da aynı kanaattedirler ama daha çok diasporanın, Ermeni diasporasının, batıda yaşayan Ermeni diasporasının şeysidir yani. Böyle işte yaşam sebebidir falan. Ya da bu sayede ancak varlıklarını belki diri tutabiliyorlar falan diye düşünmek lazım. Şimdi bu yabancı parlamentonun böyle bir karar alması işte son zamanlarda çok kullanılan bir deyimle yok hükmündedir. Yani aslında bir parlamentonun herhangi bir tarihi olayı şudur budur diye değerlendirip bir de üstelik kanun falan şeklinde çıkarması aslında bir anlamda böyle trajikomik bir şey. Bunu işte evvelki yıl 2016'da Almanya'da yaşadık en son. Şimdi bir de Hollandalılar. Şimdi bundan ne murad ettiklerini anlamak da mümkün değil. Yani Hollanda'nın böyle bir şeyi diyelim ki yani olmadığını biz biliyoruz, böyle bir soykırım olayının olmadığını biliyoruz. Ama sokaktaki Hollandalı işte bunu böyle iddia ediyor ya da kendisine bu şekilde empoze ediliyor. Peki var diyelim, hadi ne olacak yani, siz ne oldunuz? Şimdi birdenbire böyle aklanıp paklanıp, üstelik de yani hani Batı ülkelerinden söz ediyoruz. Aklanacak paklanacak sabun yok onları aklayıp paklayacak. Hiçbir şekilde. Yok, evet. Yani şeyi Srebrenica'yı unutmuş değiliz, daha yenidir. Çok tazedir. Ve kim bilir Surinam'da şurada burada vaktiyle yapılmış olanlar falan filan akla gelse.
Karanlık bir tarihi var.
Hepsinin karanlık. Yani denizci bir millettir. Hollanda'dan söz ediyorum. Denizleri açılmıştır. Nereye gitmiştir? Bir takım ulusları, bir takım halkları boyunduruğu altına almaya gitmiştir. Şimdi bunların böyle bir şey söylemeye hakları var mı? Yok bence. Dolayısıyla yani kendilerine ne getirecektir? Üstelik de yine bir dezavantajlı duruma yine düşüyorlar. Çünkü Türkiye önemli bir partner, önemli bir müttefik. NATO'da müttefik, Avrupa'nın önemli işte ön kalesi niteliğini 10 yıllarca taşıdı Soğuk Savaş döneminde. Ondan sonra işte Avrupa Birliği'ne olur veya olmaz, şu veya bu şekilde neyse müzakere devam eder veya etmez, ama işte bir sürecin içine sokulmuş vaziyette Türkiye, girmiş vaziyette. NATO'nun üyesi falan. Yani siz ne yapmak istiyorsunuz? Ve üstelik de Hollanda Türkiye'ye en fazla doğrudan yatırım yapan ülkelerden bir tanesi. İkinci sırada falan zannediyorum. Yani son derece önemli olması lazım onlar için. Çünkü tüccar bir millettir. Şimdi birazdan bağlanacak olan Veys Bey arkadaşımız, hocamız Hollanda'yı çok iyi anlatacaktır bize. Yani bunların kendilerine bir faydasının olmadığı ortada. Üstelik de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bir kararı var daha önce. Yani bu şekilde bir iddiada bulunmanın bir getirisi yok doğrusunu isterseniz. Fransa bunun yani en sonunda anlamış gibi gözüküyor mesela. Fransa da çünkü çok biliyorsunuz bu konuda o diasporanın da etkisiyle. Sadece diasporanın etkisiyle de geçmemek lazım. Buna teşne olma durumunda siyasi çevreler var Avrupa'da. Çok memnun oluyorlar. Böyle Türk aleyhtarı bir şey çıktığı zaman ortaya yere, ondan sonra hemen üzerine atlarlar, şey yaparlar. Yani bakınız şimdi bir Müslüm mukayese, doğru değil aslında belki insan hakları ihlallerinde mukayese yapmak falan, ama bizim ülkemizde olan olmayan ne varsa devamlı gündeme taşınırken bakın Avrupa basında İsrail'in yaptığı işlerden hiç söz etmezler mesela, yani Filistinlilere. Habire orada halkın üzerine ateş açıyorlar, bilmem ne ediyorlar. Onları böyle kenara itip yine bir fırsat olsa da hani bir Türkiye'ye nereden vursak diye bakar gibi bir halleri var yani. İşte bu 24 Nisan da maalesef işte böyle bir gün yani. Ve ben dediğim gibi başta çok trajikomik olarak değerlendiriyorum ve tarihi gerçeklere yüzünü döndürmüşler. Bakmıyorlar o tarafa. Arkalarını dönmüşler. Ondan sonra ne bileyim işte bir takım siyasi böyle şımarıklıklarla belki diye söylemek mümkün. Bir takım şımarıklıklarla işte böyle Türkiye'yi rencide edici bir karar. Arkasından bilmem ziyaret, yok anıt kurma. Hemen burada bir başka bir şeyle müsaade ederseniz anlatayım. Önceki hafta Köln'de oradaki Ermeni topluluğu bir soykırım anıtı koydu bir yere. Bir köprünün üzerine koydu. Şimdi bunun üzerine ben oradaki arkadaşlarımızı kutluyorum. Almanya'daki, Köln'deki arkadaşlarımızı, hemen harekete geçtiler. Ve bu anıtın kaldırılması için belediye nezdinde girişimde bulundular. Ve başarılı oldular. Gerçekten de anıtın kaldırılması kararı alındı. Fakat işte karşı taraf, Ermeni derneği yaptı, cemaati neyse, mahkemeye müracaat etti. Ve mahkemeden bir yürütmeyi durdurma kararı aldılar. Ama birkaç gün sürebildi ancak bu yürütmeyi durdurma. Hemen akabinde yine o şeyin kaldırılması söz konusu oldu. Bu ilk bir başarıdır. Ben yurt dışındaki vatandaşlarımıza örnek teşkil edecek örnek bir başarı olarak düşünüyorum. İnşallah devamında başka bir yere daha uygun yer burasıdır deyip oraya koymaz belediye ama yani yine aynı şekilde kararlılıkla ve bu işin ne kadar yanlış bir şey olduğunu ve halklar arasındaki münasebetleri de bozucu niteliği taşı olduğunu unutmadan barışçı yollarla mücadelelerine devam etmeleri gerektiğini düşünüyorum ve onlardan özellikle de istiyorum bunu yani.
Evet. Efendim telefon hattımızda da Türkiye'de Araştırmalar Merkezi Başkanı Veys Güngör bulunuyor. Sayın Güngör merhaba efendim, hoş geldiniz.
Teşekkür ediyorum, hoş bulduk. İyi yayınlar hocam, iyi yayınlar.
Merhabalar, nasılsınız?
Evet, teşekkür ediyorum, sizler de iyisiniz.
İyi, sağ olun Veys Bey, hoş geldiniz.
Eyvallah, eyvallah.
Veys Bey, Hollanda'nın Türkiye'ye karşı politikasının özeti niteliğindeki bu kararları yorumlamanızı rica edeceğiz efendim, buyurun.
Estağfurullah. Evet, şu anda Hollanda-Türkiye ilişkilerinin özellikle sözde Ermeni meselesi ve soykırımı konusunda 3 boyutu var. Bunlardan bir tanesi, Can Hocam da siz de ifade ettiniz. Geçtiğimiz ay Hollanda Temsilciler Meclisi'nin sözde Ermeni soykırımını kabul etmesi oldu. Tabii burada kabine itiraz etti. Yani kabine kabul etmedi. Hatta D66 Partisi'nden Kalkınma İşbirliği Bakanı Sigrid Kaag da güzel bir açıklama yaparak yani bu kabul soruna bir çözüm getirmez. Ermenistan-Türkiye ilişkilerine de hiçbir katkıda bulunmaz. Hiçbir faydası yoktur diye de bir açıklama yaptı. O da tabii bizi sevindirdi. Diğer bir konu yine 24 Nisan dolayısıyla Amsterdam'da bugün bir sözde Ermeni soykırımı anıtının taş üzerinde bir yere asılması. Bu ikinci defa yapılan bir girişim. Birincisi Assen'da idi. Assen şehrindeydi. Orada ciddi mücadele verildi. Ama tabii bir de bıkkınlık geldi Türk toplumuna. Çünkü ısıtılıp bu mesele geliyor önümüze. Bugün de öyle bir anıtı asma gibi bir eylemleri var. Üçüncüsü de tabii en önemlisi de bu. 24 Nisan'da Hollanda'yı temsilen devlet bakanının Ermenistan'a katılması olayı var. Dolayısıyla 3 ayrı boyutta 24 Nisan'la ilgili gündemimize bu mesele gelmiş durumda. Tabii bu her yıl 24 Nisan yaklaşınca bir hareketlenme oluyor. Ne bileyim artık gündemimize pat diye düşüyor bu sözde Ermeni soykırımı. Can Hocam belki hatırlar. Birkaç dönem önce hem İşçi Partisi'nden hem de Hristiyan Demokrat Parti'den adaylarımız vardı. Evet. Türk çocuklar, milletvekilleri adayları. Sözde Ermeni soykırım meselesini kabul etmedikleri için seçime çok az bir zaman kala listeden çıkarıldılar. Evet, böyle de bir uygulama var maalesef. Bu tabii hem Hollanda-Türkiye ilişkilerini zedelerken hem de 450-500 bin nüfusa sahip olan Türk toplumunu da ciddi şekilde rencide ediyor. Gündemimize geliyor. Sadece gündeme gelmekle kalmıyor. Emin olun bazen iş bulma veya iş müracaatlarında da bu bir soru olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla yaklaşık 25 yıldır Hollanda Türk toplumu ve genelde Avrupa Türk toplumu sözde Ermeni soykırımı meselesiyle imtihan ediliyor maalesef.
Evet. Bu 100 yıl önce yaşanan bir olay. Yani bugün gündeme getirmekte ne gibi bir fayda var acaba? Kime, neye hizmet ediyor sizce böyle kararların alınması?
Vallahi kestirmemiz çok zor. Yani diyelim ki Ermeni diasporasına hizmet etsinler, oy kaygısıyla Hristiyan Birliği bu öneriyi süsün diye bir teori geliştirsek, yani Ermeni nüfusunun azlığı herkes tarafından biliniyor. Yani oy kaygısıyla yapılan bir olay değil bu. Kaç tane Ermeni var ki oylarını alabilsinler? Ki diğer tarafta 450 bin Türk var, 1 milyon Müslüman var. Onların oyları ve rencidesi var. Dolayısıyla buradan oy kaygısıyla yapılan bir şey değil. Ha, şu olabilir tabii ki. Bu yani tabii çok da elimizde deliller yok ama bu medeniyetler çatışmasının da bir şeyiyle bu bazı radikal Hristiyanların bu kavgayı sürekli devam ettirmeleri olarak da okunabilir. Çünkü önergeyi Hristiyan Demokrati, Hristiyan Parti veriyor ve diğer partiler de destekliyorlar. Güya tabii Ermeniden de Hristiyan olmasıyla acaba bir dayanışma mı söz konusu burada? Tabii Ermeni lobisinin de mutlaka sürdürülebilir bir mücadelesi var bu konuda. İşte diasporanın ayakta tutulması, yaşatılması, bir can simidi gibi bu olayları kullanıyorlar diye düşünüyorum ben. Ama buradan zarar gören Hollanda ve Türkiye ilişkileri.
Evet, uzun zamandır da gergin bir şekilde seyrediyordu Hollanda-Türkiye ilişkileri. Ve bu karardan tabii, sonra sizce nasıl etkilenir?
Bu kararla birlikte tekrar kriz gündeme gelir. Ama zaten yaşanan bir kriz vardı. 11 ve 12 Mart 2007 olaylarından sonra, Rotterdam olaylarından sonra bu kriz de onun üzerine katmerli bir şekilde gelecek ki zaten önümüzdeki seçimler dolayısıyla yine Hollanda Başbakanı da bir açıklama yaparak Türk siyasilerinin Hollanda'ya gelmesi arzu edilen bir davranış değildir dedi. Dolayısıyla kriz tırmanmaya devam edecek. Biz de Avrupalı Türkler olarak bu krizlerle yaşamayı öğrenmeye devam edeceğiz. Öğreneceğiz. Çünkü sadece Ermeni soykırım meselesi değil bizim imtihan olduğumuz. İşte bir PKK terörüyle PKK örgütünün yapmış olduğu faaliyetlerle de biz imtihan halindeyiz. 15 Temmuz'dan sonra FETÖ terör örgütüyle de imtihan halindeyiz. Dolayısıyla 3 ayrı boyutta imtihan halinde diasporadaki Türkler veya Avrupa'daki Türkler.
Evet. Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Değerli katkılarınız için sağ olun Veys Bey.
Eyvallah. Kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum.
Selamlar Veys Bey. Görüşmek üzere.
Eyvallah hocam. Sağ olun. Kolaylıklar
diliyoruz efendim. Türkiye ve Araştırmalar Merkezi Başkanı Veys Güngördü telefon hattımızdaki konuğumuz. Sayın Mercan hemen efendim sizinle devam edelim konuya. Buyurunuz.
Evet, mesele gerçekten derin ve son derece politize olmuş bir konu. Yani çeşitli bunun işte tarihsel gerekçeleri taraflarca sunulan tartışma yöntemleri veya işte kaynakları var. Ama Türkiye'nin zaten bir gerçeklik var olan ve bir tezi var. İşte bu arşiv biliyorsunuz tartışmaları söz konusuydu. İşte arşivler açık gelsin, işte tarihçiler inceleme yapsın vesaire
mesele
diye.
Mesele siyasallaştırılmasın
evet deniliyordu. Evet diye, fakat son derece siyasallaştırıldı, politize oldu. Burada hani olumsuzluk yüklemek lazım oraya. Nerede oldu? İşte Avrupa zemininde oldu. Yani bugün birkaç ülke üzerinden konuşuyoruz ama bu çok daha yaygın bir etki alanına kavuşmuş durumda. Yani Ermeni lobisi üzerinden, işte Ermenistan'ın girişimleri ama ağırlıklı olarak da bir lobi üzerinden. Evet. Ya öncelikle bu işin Ermenistan tarafında ne var? Tabii bir siyasi duruş, yani bir işte varlık gerekçesi olarak adeta bir şey dayanak, yani bir politika kaynağı. Neden? İşte tazminat isteniyor. Oradan işte kaynak yaratılmaya çalışılıyor. Hatta arkasından eğer böyle bir hani Türkiye'nin istenilen noktaya getirdiği durumda öyle bir şey beklenti içerisinde lobi ve Ermenistan nedir? Toprak talebi arkasından. Bunu hala ne yazık ki canlı tutuyorlar. Ve buradan işte çanakta tutulan bir tablo var. Yani Avrupa ülkeleri de bu işte soykırım iddialarını aslında besleyerek veya buna zemin hazırlayarak çanak tutmuş oluyorlar. Buna sahip olarak aslında çanak tutmuş oluyorlar. Bunun tabii Türkiye-AB ilişkileriyle de yakından ilgisi var. Şimdi şunu hatırlamak gerekiyor. 1987 yılında Avrupa Parlamentosu bir karar almıştı. Ve bu kararla beraber uluslararası düzeyde meselenin ele alınması, işte Avrupa Birliği üyeliğiyle, yani bu işte soykırım iddialarının Avrupa Birliği üyeliğiyle eşleştirilmesi gibi bir durum ortaya çıktı. Gene aslında işin başında Avrupa Parlamentosu var aslında. Bakarsanız biraz daha hani bu işin bu kadar yayılmasıyla alakalı
olarak. Haziran 87.
Evet. Onu vurgulamak lazım. Hatta Türkiye'nin Ermeni soykırımını tanımamasının AB'ye tam üyeliği için bir engel oluşturacağı açıkça ifade edilmişti kararda. Sonra işte Türkiye'nin iddiaları tanıması yönünde her talep bu kararda referans alır oldu. Yani bunu burada yine bir hatırlamak gerekiyor. Fakat tabii bunun karşılığı dediğim gibi yok. Ama her ülke, gerek Türkiye'nin işte AB üyeliğiyle ilgili bir eşleştirme olduğunda, işte adaylık süreci önce, sonra müzakere süreci, bugün de öyle biliyorsunuz devam ediyor. Gündeme geliyor. İşte Kıbrıs Rum yönetimi, Yunanistan, Belçika, İtalya, Fransa, Slovakya, Hollanda, Polonya, Almanya, İsveç, Litvanya. Hani bu kararı özellikle bir dönem Avrupa Parlamentosu'ndaki de bu havayı aslında alır şekilde kabul ettiler parlamento alanında. Böyle bir dönem çok tartışıldı. Bu dalga dalga işte 2005'ler, 2010'lar, belli periyotlarda ön plana çıktı bunlar. Daha sonrasında da işte Türkiye tabii Ermenistan ilişkilerinde yumuşama, böyle yakınlaşma işaretleriyle beraber biraz daha törpülendi. Fakat ne oldu? İşte bugün Ermenistan başka meselelerle uğraşıyor. Kendi içinde kriz var. Lobinin gündeminde bu olmakla beraber işte başka şeyler de var tabii bir yandan. Türkiye'nin ayrı bir gündemi var. Ayrışmalar oldu. Kopukluk oldu. Hatta en son Ermenistan'da bu süreç düşürüldü. İşte parlamentoda onaylanması meselesi, hukuki bir tablo vardı. Yani bir süreç işletiliyordu bu şey, paketle alakalı olarak. Türkiye'de de askıda duruyordu. En sonunda tekrar geriye sarılıp hani sıfırlandığı bir durum. Şimdi tekrar işte canlanıyor aslında bu mesele buradan hareketle.
Her yıl Amerikan başkanının ne söyleyeceği de merak konusu oluyor.
Tüm bu yıl bilmiyorum o kadar merak ediliyor mu? Çok fazla üzerinde durulmuyor.
Vallahi aslında etmemek lazım. Ne derse desin yani. Evet. Çünkü ortada bir realite var. Ortada böyle bir jenosit falan yok. Bir soykırım yok. Başkalarının söylediği bizi de çok bağlamıştı. O da yok hükmünde bence.
Yok hükmünde tabii ki.
İşte Birleşmiş Milletler kararı var bununla ilgili. Hatta İsrail biliyorsunuz bu konuda çok tepkilidir. Yani
İsrail kabul etmek istemiyor. Onun sebebi başka yalnız tabii. Yani biz diyor soykırıma uğradık. Başka istemiyoruz kimse soykırıma uğramış sayılmasın.
Doğru.
Ama hani acımızı böyle paylaşmayız mı diyorlar.
Yani Türkiye için olumlu bir en azından.
Biraz tiyatro yani aslına bakarsanız.
İşte yasal yani geriye dönük olamayacağıyla dair Birleşmiş Milletler'in kararları var vesaire. Ama ona rağmen böyle bir durum. Çünkü işte siyasi bir malzeme.
Hayır yani hiçbir şey getirici bir şey değil neticede.
Kriz
yani
yaratıyor. Ama nedir? İşte AB-Türkiye ilişkilerinde veya Türkiye'nin Avrupa ile ilişkilerinde tartışma çıktığında işte uzaklaştıran tarafları bir gerekçe de oluyor bunu kullanmak isteyenlere.
İşte ülkemizde böyle de bunun tesir altında kalıp aynı fikirleri paylaşanların da olduğunu unutmamak lazım yani. Değil mi? Maalesef.
Evet. O zaman ilk bölümü bu sözlerle noktalayalım. Aranın ardından başka bir konuyla yayınımıza devam edeceğiz.
Programımızı radyodan dinleyemedik diye üzülmeyin. Radyo yayınımızdan hemen sonra yayının ses kaydına programımızın blog sayfasından erişebilirsiniz. Bu sayfadan yayınlanmış bütün programlarımızı rahatça dinleyebilirsiniz. Dilerseniz bu sayfadan bize görüşlerinizi iletebilir, programımıza konuk olmak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz. Adresimiz çok basit. bizburada.blogspot.com bizburada.blogspot.com.
Biz burada kalacağız programı devam ediyor değerli dinleyicilerimiz. Avrupa Birliği Komisyonu'nun Türkiye ilerleme raporunu konuşacağız. Konuklarımız, stüdyodaki konuklarımız İstanbul Ayvansaray Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Can Ünver, Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Sezgin Mercan bizlerle birlikteler. Telefon hattımızda da Euro Akademik Başkanı Brüksel'den Mustafa Ulusoy bizlerle birlikte olacak. Avrupa Birliği Komisyonu'nun raporunu kısaca değinmek istiyorum. Avrupa Komisyonu'nun Türkiye ile ilgili ilerleme raporu açıklandı. AB Komiseri Johannes Hahn, Türkiye Avrupa'dan büyük adımlarda uzaklaştı açıklamasında bulunurken, Türkiye'nin mülteciler konusunda büyük ilerleme kaydettiği de belirtildi ve çabası olağanüstü şekilde tanımlandı. Türkiye'nin stratejik bir komşu olduğu ve ortak çıkar alanlarında birlikte çalışmayı sürdürecekleri söylendi. AB Komisyonu raporunda FETÖ terör örgütü olarak tanımlandı ve Avrupa Birliği darbe girişimini güçlü şekilde kınıyor denildi. Şimdi ayrıntıları sizden dinlemek istiyoruz. Sayın Ulusoy, hoş geldiniz efendim yayınımıza.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz efendim, buyurun.
Evet, sizin de bahsettiğiniz gibi Avrupa Birliği geçen haftaki bağlantımızda Türkiye ile ilgili raporu görüşmekteydi. İçeriden aldığımız bilgilerle de bunu teyit etmiştik. Nitekim kısa bir süre sonra, birkaç saat sonra Strasbourg'da hem AP'nin genel kurul toplantıları vardı, hem de Avrupa Birliği'nin komisyonunun komiserleri kolej toplantılarını yaptılar. Ve bu kolej neticesinde diğer 6 aday ülkeyle birlikte Türkiye'nin de ilerleme raporu bu kolej toplantısında karara bağlanmış oldu ve bir basın toplantısıyla da bu ilerleme raporları duyuruldu. İlerleme raporları ile ilgili genel bir bilgi vermek anlamında her yıl 2005 yılından beri Türkiye'nin AB üyeliği yolunda müzakere tarihi almasından bu yana her yıl düzenli olarak bu rapor yayınlanması gereken bir rapor. AB ile Türkiye arasındaki ilişkileri ne durumdadır, neler yaşanmıştır, reform süreci nedir? Özellikle buna değinmesi gereken bir rapor. 2017 yılında bu rapor komisyon tarafından yayınlanmadı ama Avrupa Parlamentosu kendi raporunu da yayınlamaya devam etti. Dolayısıyla bu rapor komisyonun yayınladığı bir rapor. Bahsettiğimiz basın toplantısını Federica Mogherini ile birlikte Johannes Hahn yaptılar. Federica Mogherini AB'nin dışişlerinden sorumlu yüksek temsilcisi. Bu konuda Türkiye ile ilgili herhangi bir detaya girmedi Federica Mogherini. Ancak Johannes Hahn Türkiye ile ilgili bölümde, ki diğer ülkelere örneğin Arnavutluk ve Makedonya'ya da müzakerelere başlanması yönünde bir karar alındığı söylendi. Zaten ağırlıklı vurgu basın toplantısında Balkan ülkeleri üzerinde olmuştu. Onlar da bu ülkeler. Ancak Han, sizin de söylediğiniz gibi, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden büyük adımlarla uzaklaştığı gibi bir ifadeyi kullandı. Ancak bu konuda herhangi bir detaya girmedi. Bunun akabinde de ikinci bir konuya vurgu yaptı. O da sığınmacılar konusunda Türkiye'nin üstün bir çaba sarf ettiği ve bunu takdir ettikleri yönünde bir ifadede bulundu. Şimdi raporun içeriğinde yapılan vurgulara geçmezden önce raporla ilgili bir noktayı tespit etmek ihtiyacı hissediyoruz yurt akademik olarak. O da bir paradoksun yaşandığıdır. Çünkü Avrupa Birliği Türkiye ile bir taraftan çok iyi işbirliklerinden bahsederken, Türkiye'yi överken, diğer taraftan da çok olumsuz bir takım ifadeleri aynı raporda kullanma durumunda. Burada bu siyasi tutumun sebebini aslında çok net bir şekilde söylemek gerekiyor. O da Avrupa Birliği Türkiye'nin adeta iç siyasetinde taraf olma durumunda kalıyor maalesef son dönemlerde. Halbuki Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki, özellikle komisyonun yayınladığı rapor, siyasi olmaması gereken bir rapordu. AP'nin yayınladığı raporlar siyasiydi. Türkiye'yi demokratik yönden eleştiriyordu vesaire. Fakat komisyonda da bu durumun görülmesi önümüzdeki yıl yapılacak olan Mayıs ayındaki Avrupa Birliği seçimlerine şimdiden seçim havasına girildiğini gösteren bir durum. Çünkü komisyonun bu kadar siyasi bir rapor yayınlaması alışılmış bir şey değil. Şimdi raporla ilgili olarak yapılan vurgulara girmek gerekirse, özellikle rapor Türkiye'deki OHAL, olağanüstü hal hakkında bazı eleştirilerde bulunmakta. Bununla birlikte referandum sürecine atıf yapıldı ve son dönemde özellikle KHK'larla alınan kararlar ve Cumhurbaşkanlığı yetkilerinin arttırılması konusunda rahatsız olduğunu belirtti Avrupa Birliği. Bunu tekrar altını çiziyoruz. Bunlar ziyadesiyle siyasi ifadeler ve bir tutum sergiliyor. Ama diğer taraftan Türkiye ile ilgili olarak reform süreci, asıl raporun vurgu yapması gereken konu olan reform sürecine Türkiye'nin sınırlı dahi olsa çabayla devam ettiği ve ilerlemeler kaydedildiği vurgusu yapılmış. Bu aslında çok önemli bir nokta. Çünkü Avrupa Birliği ile ilgili çoğu tartışmalarda Türkiye'nin reforma devam etmediği, Türkiye'nin reformları durdurduğu gibi bir ifade kullanılıyordu. Bunu rapor bizzat kendi ifadesiyle yalanlamış oldu. Bununla birlikte dış politika konusunda özellikle bölge ülkelerinin durumu, Suriye gibi, Libya gibi, bu konularda da Türkiye ile Avrupa Birliği'nin çok yakın çalışmaya devam ettiği vurgulandı. Sığınmacılar konusunda da Türkiye yine tebrik edildi. Verilen 3 milyar euroluk sözün 1.95 milyar euroluk kısmının iletildiği bildirildi. Ancak şunu da söyleyelim, Avrupa Birliği içerisinde bir algı yönetimi de söz konusu. Sanki Türkiye'ye karşı Avrupa Birliği bir diyet ödüyormuş ve 3 milyar euroyu Türk devletine ödüyormuş gibi bir algı var. Buna en son en büyük tepkiyi bizzat insani yardımlardan sorumlu Yunan komisyon üyesi verdi ve dedi ki kesinlikle Avrupa Birliği'nin ödediği miktarlar Suriyelilere gitmekte ve Türk devletinin bizden herhangi bir şey alması söz konusu değil dedi. İlginç olarak dikkatimizi çeken bir nokta özellikle Balkan ülkeleri için kullanılan yolsuzlukla mücadele kavramı konusu Türkiye raporuna da girmiş oldu. Bunda bir yanlışlık veya alışkanlık olmuş olabilir. Bu bizim için şaşırtıcı. Ama diğer taraftan da Türkiye'nin terörle mücadele yasasını eleştirmeye devam ediyor Avrupa Birliği. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihatlarına uygun davranın gibi bir ifadesi var. Bu tür kararlar Avrupa ülkelerinde bile uygulanmazken Türkiye'ye bu baskı yapması Avrupa Birliği'nin hukuktan ziyade içtihat vurgusu yapması da not etmeye değer. Bununla birlikte belki altını çizmemiz gereken en önemli konu vize serbestisi konusu. Türkiye ile AB arasında yapılmış göçmen anlaşması işliyor, sığınmacı anlaşması. Bunun başarılı olduğu da vurgulanmış. Ancak karşılığında vize serbestisi vermeyi vaat etmişti Avrupa Birliği. Türkiye tarafından da bu konuda bir girişim yapıldığı raporda yer verilmiş. Ancak komisyonun ve Avrupa Birliği'nin bu konuda hiçbir ilerleme yaptığı, faaliyet gösterdiği de ifade edilmemiş. Dolayısıyla tek yönlü olarak AB Türkiye'yi eleştirmekte. Ancak kendisine düşen hiçbir konuda da herhangi bir girişim içerisinde olduğunu ifade etmemiş. Kıbrıs konusuyla ilgili bir son belki vurgu yapmamız lazım. O da Kıbrıs konusunda Avrupa Birliği'nin herhangi bir çözüme ulaşılamamasını sadece kayıt altına almakla yetindiği bu da dikkatimizi çekiyor. Bu anlamda genel hatlarıyla rapor Türkiye'yi eleştirmekle beraber öven bir rapor ve kendi içerisinde de bir paradoks yaşamakta. Bunu da önümüzdeki AP seçimlerine bağlamak herhalde çok da yanlış olmaz.
Efendim çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Sağ olun.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Euro Akademik Başkanı Mustafa Ulusoy Brüksel'den aktardı. Can Hocam şimdi geçen hafta da konuşmuştuk bu konuyu. Rapor daha açıklanmamıştı. Avrupa Komisyonu'nun Türkiye raporunu incelediniz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bugüne kadar kalem alınmış en eleştirel rapor olarak yorumlanıyor ama sizin görüşünüz nedir?
Şimdi Mustafa Bey'in çok etraflı ve yeni yani doyurucu açıklamalarından sonra ben şunu ifade etmek istiyorum. Acaba Avrupa Birliği'nin bu komisyonun raporunda eleştirdiği konuların hepsine biz Türkiye olarak cevap versek acaba ne olur diye düşünüyorum bazen. Başka konular bulacaklardır mutlaka. Yani şimdi bir siyasi irade, bir ideolojik irade bir çeşit oluşmuş vaziyette. Yani Türkiye'yi bir türlü içine sindiremiyorlar belli ki. Ve yıllardır böyle işte raporlar çıkıyor. Bu raporların bir kısmı hatta bizim tarafımızdan kabul bile edilmeden iade edildi yani. İlerleme raporları bir yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla bu eleştirilerin büyük bir kısmının aslında iler tutar yanı yok. Bunu herkes biliyor. Bir de bildiğim kadarıyla bu işte Brüksel bürokrasisinde böyle bir işte bir eğilim var. Yani Türkiye raporu mutlaka eleştirilerle dolu olmalı. Ha tamam bu şimdi buna şöyle yaklaşmamız da lazım. Yani Türkiye'de halkımızın ve ülkemizin daha ileriye gitmesini sağlayacak, daha yararlı işler yapılmasını sağlayacak bir takım yapıcı eleştirilere hayır demek mümkün değil tabii. Onu zaten kabul ediyor Türkiye başından beri. Yani müzakere süreci başladığı andan itibaren bunu kabul etmiş vaziyette. Yani ve şöyle geriye doğru bakacak olursak 2005'te başladı biliyorsunuz. 2005'ten bu yana kadar Türkiye çok önemli yol kat etti yani. Ciddi mesafeler kat etti. Birçok bakımdan işte şeyin müktesebatın üstlenilmesi konusunda birçok ülkeden çok daha ileri durumlara geldi. Fakat Avrupa Birliği'nin şöyle bir yaklaşımı var. Mesela bir örnek vermek gerekirse konmuş olan kuralların diyelim ki Almanya %60-65'ini yerine getirirken bizden %100'ünü istiyor anında. Yani şimdi sonradan üye olmuş 2004'ten girmiş olan ülkelere bakın. Yani biraz onlar eskidi şimdi. Daha sonra girenleri saymıyorum yani 2007'de giren, 2014'te giren falan. Onlar da bakıyorsunuz küçük küçük memleketler bunlar, nüfusları az falan. Hala tam olarak uyum sağlayamamışlar, etmemişler. Yani Türkiye daha içeri girmeden öyle yüksek beklentileri var ki Avrupa Birliği'nin, işte bu şudur bence. Yani biz zaten pek de sizinle geçinme niyetlisi değiliz. Yani Varna zirvesi bir parça böyle bir iyimserlik uyandırdıydı Türkiye'de. Dolayısıyla yani işte o övgülerine de inanmıyorum ben, yergilerine de inanmıyorum doğrusunu evet. isterseniz.
Buyurun Sezgin Hocam.
Evet, yani Varna'da hakikaten olumlu bir hava yaratıldı ama tabii bunun rapora yansıması mümkün olmadı, olamazdı zaten. Beklemek de çok yerinde olmazdı çünkü çok önceden hazırlanıyor bunlar. İşte bir takım bilgiler toplanıyor, ondan sonra yansıtılıyor. Şimdi tabii birkaç dikkat çekici nokta var. Biraz bizim basında da önden, yani işte duyumlarla bir haberlere baktığımız zaman olumlu bir izlenim yaratıldı. Hani belki özellikle de yaratılmış olabilir o. Hani işte ilk defa böyle bir FETÖ'den bahsedilecek, işte terör örgütü olarak bahsedilecek, hani iyi şeyler de var diye. Ama biz bir baktık ki yine aslında yandan dolaşma, işte sağından solundan geçme hali var. Tamam, yer verdiler fakat işte Türkiye'de hükümet terör örgütü olarak tanıyor diye yer verildi. Yani bir tespit yapıldı. Tamam, diğerlerinde yok. Bu da yani bir ilerleme, hiç yoktan iyidir. Fakat işte Avrupa Birliği terör örgütü olarak tanıyor. Avrupa ülkeleri de bunu böyle tanımalıdır falan gibi kesinlikle tabii bir şey yok. Hani onu hemen başta vurgulamak lazım. Bir diğer konu ki bundan sonra herhalde biz çok göreceğiz. Yani bir dönem işte sivil asker ilişkileriydi tartışma konusu ya. Hep eleştirilirdi işte askeri vesayet denir. Şimdi başkanlık sistemi tartışması. Ona yer verdiler mesela bu raporda. Ve bunun demokrasiyle ilişkisini hemen ele alıyorlar ve oradan eleştiri yine Türkiye. Yani daha hani yokken bile başladı eleştiri ki bundan sonra bakalım daha hani neler göreceğiz. Dolayısıyla Türkiye'nin bu iç siyasi gelişmeleriyle de yakından endekslenmiş bir tablo evet var karşımızda. İşte gümrük birliğinin revizyonu gerekiyor, bu gibi bir takım hani yapmaları gereken noktaları da işaret etmişler. Fakat genel işte karamsarlık, olumsuzluk hali var. Bir de şöyle bir durum var. Genelde tespitler var. Belki artık bu noktadan itibaren raporlarda biz gerçi bunun ötesine geçen bir hava görmedik ama belki ona geçirmekte fayda var şu aşamada. Durum tespitinden ziyade işte bundan sonra vizyon koyabilecek aslında ilişkilere, bir şeylere de yer vermek. İşte başlıklara yer vermek veya hani girişinde, özetinde, sonucunda bu gibi bir takım yorumlara yer vermek de faydalı olur. Çok ham çünkü duruyor buradaki bilgiler ve eleştiri de yüksek olduğu için. Yani bunun dozu yüksek ama daha önce de biz çok eleştiri içeren raporlar gördük yıllar geliştikçe. Bu da onlardan bir tanesi. Yani ekstra şeyleri de var ama çok diğerlerinden de ayrılır bir yönü yok aslında. Yani en serti bu diyebileceğimiz pek hani yok, bir durumda yok.
Diğer daha sertleri de vardır. Var. Var daha onlarına daha göre de sert.
Evet, ona göre de değişiyor işte fasıllara, başlıklara göre. Tabii bu şunun bir sonucu. Müzakere sürecinde taraflar birbirine hani yaklaşırlar normalde. Bu beklenir ya. Türkiye ile AB arasında tam tersi oldu. Yani karar alındı, başladı müzakereler ama bir baktık biz uzaklaşma söz konusu oldu. İşte öncelik farkları, işte siyasi tercihler, işte karşılıklı olarak aslında bir muhafazakarlaşma hali, işte Türkiye'nin içinden geçtiği süreçler, Avrupa ülkelerinin, Avrupa Birliği'nin içinden geçtiği süreçler uzaklaşmalara neden oldu. Onun sonuçları bunlar. Yani onları da o şekilde değerlendirmemiz lazım.
Çok teşekkür ediyorum efendim katıldığınız için. Sağ olun. Konuklarımız İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Can Ünver, Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Sezgin Mercan'dı. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Şimdi son bölümle Nevzat Hoca Anlatıyor köşemizle devam ediyoruz.
Nevzat Hoca anlatıyor.
Merhaba değerli dinleyiciler. Sizlere bugün Batı ülkelerinde olan yazarlarımızın Türklerle ilgili konuşmalarından veya eserlerinden bahsettiğim gibi bugün de değişik bir ülkeyi, Macaristan'ı ele almak istiyorum. En çok araştırmaları yapan milletlerin başında öyle sanıyorum ki Macarlar gelir. Onların da bizler gibi Orta Asya topraklarından çıkıp bugünkü topraklarına yerleşmeleri aramızda hem yakınlık oluşturmuş hem de çok eski yüzyıllarda ortak dil ve kültür değerlerimiz bulunduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Bu bakımdan bugün sizlere Macaristan'ın yetiştirdiği en önemli bilginlerden birini Profesör Doktor Lajos Ligeti'yi tanıtmak istiyorum. Kendisi öğrenimi sırasında kendi kökenlerinin nerelerden geldiği konusuna merak sarmış ve Türklerle, Moğollarla olan bağlantılarını araştırmaya başlamıştır. Üniversiteyi bitirir bitirmez daha 23 yaşındayken 1925 yılında Kırgız halkının adının kökeni başlığını taşıyan doktora çalışmasını vermiş ve üniversitede göreve başlamıştır. Sonra bilgisini artırma amacıyla Paris'e ünlü Fransız bilgini Paul Pelion'un yanına gitmiştir. Orta Asya'ya gitme arzusunu gerçekleştirmiş, 1928'de gittiği Moğol ülkesinde 3 yıl kalmıştır. Burada elde ettiği çeşitli belgeleri yayınlamıştır. Daha sonra Afganistan'daki Afşarlar arasında kalmış, onların dilleriyle ilgili olarak da Afganistan Afşarlarının Dilleri üzerine başlıklı eserini 1936 yılında yayımlamıştır. Profesör Ligeti, üniversitelerde çalıştığı yıllarda birçok öğrenci yetiştirmiş, böylece Macaristan'da Türklük bilimi araştırmalarının öncüsü olmuştur. Macaristan Bilimler Akademisi'nin ikinci başkanlığı da seçilen Ligeti, 50 yılından itibaren yayımlanan Bilimler Akademisi Yakın Doğu Araştırmaları dergisi, Profesör Doktor Ligeti, üniversitelerde çalıştığı yıllarda birçok öğrenci yetiştirmiş, böylece Macaristan'daki Türklük bilimi araştırmalarının öncüsü olmuştur. Macaristan Bilimler Akademisi'nin ikinci başkanlığına da seçilen Ligeti, 1950 yılından itibaren yayımlanan Bilimler Akademisi Yakın Doğu Araştırmaları dergisinin de yönetmenliğini yapmıştır. Kendisi özellikle Türk ve Macar dillerinin akrabalık derecesi konusunda çeşitli yazılar yazmıştır. Önce insan isimlerinin kökenleri konusunu işlemiş, daha sonra Türk dilindeki uzun ünlü hecelerin nasıl oluştuğu hakkında bilgiler ortaya koymuştur. Macarca kelimeleri araştırırken bunların Türkçe kelimelerle olan ilişkilerinin mutlaka bilinmesi gerektiğini de ileri sürmüştür. Türkçe kelimelerin Macarca'ya nasıl geçtiğini de kanıtlarıyla ortaya koymuştur. Değerli dinleyiciler, Profesör Doktor Ligeti'nin ayrıca çok önem verdiği bir konu da Orta Asya'daki Türkler ve onların komşuları olmuştur. Bu araştırmaları özellikle Altay dilleri adı verilen Orta Asya'daki topluluklarla ilgilidir. Bütün bu önemli çalışmaları Türk Dil Kurumu tarafından da değerlendirilmiş, kendisi 1958 yılında kurumun şeref üyeliğine seçilmiştir. Budapeşte de 30 yıl önce 25 Mayıs 1987'de ölmüştür. Aziz dinleyiciler, Macar Türkoloğu Profesör Ligeti'nin Türkçe'ye çevrilen en önemli eserlerinin başında Bilinmeyen İç Asya adını taşıyan kitabı gelmektedir. Biraz önce sözünü ettiğim Orta Asya gezileri ve araştırmalarının sonunda bu kıymetli eseri yazan Ligeti, bakınız Türklerin ve Macarların ana yurdu Orta Asya hakkında neler diyor. Orta Asya biz Macarları da yakından ilgilendirir. Çünkü Macarlık, yani Macar olma, Batı medeniyet dünyasına katılmadan çok daha önceleri, çok uzun zaman, yani yaklaşık yine 1000 yıl kendi hayatını başka bir medeniyet dünyası içinde yaşamıştır. Macarların Hristiyan olmalarından çok daha önceleri, yani o 1000 yıllık süreçte saha bakımından değilse bile tarihi ve medeni bağları bakımından Orta Asya'dan ayrılamaz. Sonra sözlerini şöyle sürdürüyor. Mete'nin ölümünden sonra kabile reisler arasında rekabet ve merkezi hükümetin gücü azalıyor derken, gelen büyük askeri yenilgiler ve en elverişsiz zamanda gelen doğal afetler ile bütün hayvanları öldüren müthiş kıraklık toplumların göçünü mecbur kılmıştır. Macarca ve Türkçe ilişkilerinde de şunları yazıyor. Macar dilinin şüphe götürmeyecek kadar temel tabakasında, göze çarpacak kadar sayıda ve ihmal edilmeyecek kadar önemde Türkçe kökünden gelme söz kümeleri bulunmaktadır. Bugünkü Macar ana tarihinin araştırmaları, yurt kuruluşundan önceki bu Türkçe ödünç kelime tabakasını tarih bakımından iyice değerlendirilmesini mecburi kılmaktadır. Türklükle sıkı bağları olan ve müttefik halinde yaşayan Macarlık, yaşayış tarzı ve görünüşü bakımından o kadar Türkleşmiştir ki, eski, antik, doğu ve batı kaynakları onları hep Türk kavimlerinden sayarlar. Dolayısıyla Macarlığın Türk karakteri daha fazla göze çarpmaktadır. Sayın Liget'in bu güzel araştırmaları için bir kez daha teşekkür ediyoruz ve onu saygıyla anıyoruz. Hoşça kalın değerli dinleyiciler.
Değerli dinleyicilerimiz, biz Burada Kalıcıyız programının bu haftalıkta sonuna geldik. Yapımcımız Nurettin Turan'dı, yapım yardımcımız Bilgül Taşçı, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve ben İpek Önder. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte buluşmayı diliyoruz. Programımızın ses kaydına istediğiniz zaman bizburada.blogspot.com adresinden ulaşabilirsiniz.